Ayrım 15, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 159. Kıtmir mi, deli tavuk mu? Fethullah Gülen sürekli olarak kendini kıtmire, yani bir köpeğe, arada bir de deli tavuğa benzetiyor. Hapishanede prangalara, zincirlere vurulduğunu iddia edebiliyordu. Oysa pranga Türk hapishanelerinde değil, Amerikan cezaevlerinde uygulanıyordu. Belki kıtmir sizin huzurunuza çıkamayacak diyeyim. Beni bağışlayın, hakkınızı helal edin diyeyim. İnanın ayın son haftası burada sohbet ediyordum. Her ayın son haftasını, bayramı, bayram namazını kılamayıp da içeride bulunduğum bir gün, bayramı kılamamanın nasıl bir hicran olduğunu iliklerime kadar yaşamıştım. Ayağıma zincir, boynuma bir çeşit pranga vurup beni bayramdan ettikleri gün hiç kaçırmamıştım onu. Deli gibi dolaşmış, ah bayram, meğer sen ne tatlı şeymişsin demiş. Halk deli tavuk der, ben de deli tavuk gibi dönüp durmuştum. Her ayın son pazarını yaşarsam bu hicranla, ömür vefa ederse boğucu hasret içinde kaçırdığım bir bayram hicranla iliklerime kadar duyduğum gibi sizi çok özleyecek, sizi çok arzulayacak, hıçkırıklarınızı düşünecek, dudaklarımı yalayacak ve sonra belki sununla teselli olacağım. Vefasızlığı uzatmamak için vefa cemaatine karşı vefa borcunu ancak böyle ödeyebilirdim. Onlar alabildiğine vefalı davrandı, bense vefasız davrandım. Hislerine tercüman olamadım, beklediklerini veremedim. Yalan ettim, kalplerine giremedim. Müslümanlıkla çok hızlı tanışmaları mümkünken, şahsıma takılıp kaldılar, aradıklarını bulamadılar. Belki çok azı, ama çok azı, belki onlar da riyaya, sunuya, gösterişe takılıp kaldılar. Bunlara doğru telkin ettim, şimdi beni bağışlayın, böyle hicran ve hasret dolu bir ayni de olamazdı. Benim Ramazan'ı idrak etmiş kardeşlerimle böyle bir pazar olmamalıydı ve bende olmasın diye 500 kilometreyi şeker krizleri içinde baygınlık geçire geçire buraya kadar gelmiştim ve dünü baygınlık içinde geçirdim. Gülen'in ağlaya ağlaya feryatlar içinde tekrarladığı bu sözlerine cemaat de canhıraş çığlıklarıyla katılıyor. Fethullah konuşmasını şöyle sürdürüyordu. Bugünü yine baygınlıktan kucaklaya kucaklaya geçirdim ve huzurunuza geldim. Beni rahatsızlıklarımdan dolayı, şeker ve açlık krizlerimden dolayı, takatsızlığımdan dolayı bağışlayacağınızı ümit ediyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. İnşallah ben olmayınca size doğruyu konuşacak birini bulur dinlersiniz. Canhıraş feryatlar altında Fethullah, Allah ebeden sizden razı olsun diyor. MİT, Emniyet İstihbarat, İngiliz ve Amerikan Gizli Servisinin uzmanlarının yönetimindeki saf insanlarımız yeniden galeyana getiriliyordu. Sözde gençlik adına feryat edenler salya sümük ağlamada hiç de hocalarından aşağı kalmıyorlardı.
''Hocam, bu gençlik aşkına hocam, bırakmayın hocam, arkanızda gençlik var. Hocam yapmayın, gençlik sizi hırsılıyor. Hocam yapmayın, bizi bağışlayın.''
Bu çığlıkların ardından Fethullah zafer kazanmış bir komutan edasıyla sözü alıyordu.
''Çok kimseler tatlı günleri ileride arayacak, fakat siz yer yer dönüp gerilere bakacaksınız.'' Alınlarında nur tenevvü eden çehreleri, drahşan evlerinizin çehrelerine bakacaksınız. Emeğinizle kurduğunuz yurtlarınızın çehrelerine bakacaksınız. Okullarınızın çehrelerine bakacaksınız. Ve camileri lebalep dolduran genç delikanlıların çehrelerini tahayyül edeceksiniz. Ve bir gün sahabinin dediği gibi ey gidi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyeceksiniz. Belki ben de öyle diyeceğim. Ama belki yerin altında, belki yerin üstünde. Ben de öyle diyeceğim. Hey gidi günler, tam yaşanacak günlermiş. Hiç durmadan gecelerinde koşulacak günler. Hiç durmadan küheylanlar gibi soluk soluğa gündüzlerinde koşulacak günler.
Koşun, coşun, kurban derilerine kadar verin. Fethullah Gülen amaçlarına ulaşmaları için insanları kurbanlarını vermeye, imam hatip açmaya çağırıyor. Yurt ve pansiyon yapıp okul açmaya teşvik ediyor. Bunu yaparken de İslam büyüklerinin davranışlarının ardına sığınıyor. Kendi emelleri için onları kullanıyordu. Himmet toplantısı deyip utana utana, hicab ede ede, terleye terleye, ne otur Allah aşkına, coşun. Gelen günler burs verin, kurbanlarınızı verin, imam hatip yapın, yurt yapın, pansiyon yapın, okul açın. Açın deyip terin tabandan çıktığı günler. Ben de diyeceğim, siz de diyeceksiniz. Bugün belki bu günler hicranlı günler, belki hasretli günler. Ama bir gün gelecek, özlenen günler olacak. Nesibe yetiştiği gül devriyle şen şadra surren değildi. O Uhud'u düşününce seviniyor ve gülüyordu. Sırtında elin yumruğun girip saklandığı, sırtındaki yarayı gösterdikleri zaman mesut ve bahtiyar oluyordu. Gül devrini yaşarkendi. Abdullah İbni Nuzeyfetti, başının kaynayan sulara sokulduğu günleri hatırlıyor, hey gidi günler diyordu. Huzeyfe babasının evinden kovulduğu günleri düşünüyor, hey gidi günler diyordu. Ammar yeldire yeldire geziyordu, sırtında ateşlerin söndürüldüğünü düşünüyor ve hey gidi günler diyordu. Zübeyir bin Avvam hasırlara sarılıp yakıldığı günleri hatırlıyor, hey gidi günler diyordu. Onlar hey gidi günlerdi. Çünkü günlerde müminler tırmanma şeridinde sürekli olarak tırmanıyorlardı. Hiçbir şeye gönül kaptırmadan, başka hiçbir şeye dil bastığı olmadan, turnikeye önceden girmiş olmanın hakkını araştırmadan, hizmet karşısında hakkı temettü aramadan sadece hizmetliyor ve yürüyorlardı. Hey gidi günler, hey gidi günler diyorlardı. O çile günlerine, o ıstırap günlerine. Himmet toplantılarında yolunanlar. Ömer Öngüt, Küfrü Hoş Gören Narcılar adlı kitabında Tirmizi'den alıntı yaparak bir hadis hakkında bilgi veriyor. Ardından himmet toplantılarında dolandırılan insanların başına gelenleri anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam, Efendimiz ahir zamanda dinlerini dünyalığa alet eden türemelerden haber veriyor. Bakınız ne güzel açıklıyor. Ahir zamanda öyle kimseler türeyecektir ki, bunlar dinlerini dünyalığa alet edeceklerdir. İnsanlığa karşı koyun postuna bürünmüş gibi yumuşak ve güzel huylu görünürler. Dilleri şekerden bile tatlıdır ama kalpleri kurt gönlü gibidir. Bu yaz Manisa Dağı'nda oturuyordum. Ertan Bey kardeşimiz anlattı. Bir gün tanıdığım iki kişi geldi ve dediler ki, Ertan Bey bu arabayı al, kaça alırsan al. Sebebini sordum, niçin satıyorsunuz? Beni bir yemeğe davet ettiler. Simsarlar benden şu kadar, senden şu kadar derken benim yanıma geldiler. Sen ne kadar vereceksin dediler. Ben de utandım, benden de şu kadar dedim. Hemen tahsildarlar geldi, imzala dediler, benden senet aldılar. Gün geldi fakat param yok. Neyin var diye sordular. Arabam var dedim. Sat arabayı, ver parayı dediler. Ertan Bey kardeşim niçin satıyorsun, veremem de geç diyerek tuzağa düşen adamı uyarmak ister. Ancak himmet toplantılarında senet imzalatan şahsın tavrı nettir. Hayır, imza etti, verecek. Açık deyişle dilenme toplantılarında kuzu postu giyip senedi imzalatanlar bu safhadan sonra dişlerini gösteren çakallara dönüyorlardı. Ve adamcağız arabasını satıp parayı ödemek zorunda kalıyordu. Yazar kitabında Kadir Efendi'nin söze girerek ben daha acısını söyleyeceğim şeklindeki açıklamasına yer veriyordu. Bir adamı kurtlar yine bu şekilde yemeğe davet ediyorlar. Oltayı takıyorlar ve simsarlar başlıyor. Benden şu kadar, benden şu kadar. Sonra ona geliyorlar. Gaye onu tuzağa düşürmek. Senden ne kadar? Adam utanıyor. Çünkü benden 1 milyar, benden 500 milyon. Utanıyor. Az bir şey de vaat edemiyor. Sözde kalacağını zannediyor. Benden de şu kadar diyor. Hemen makbuzlar geliyor, imzayı atıyor. Gün geliyor, parayı istiyorlar. Para yok diyor. Neyin var? Bir tek evim var, çoluk çocuğum oturuyor. Simsarların cevabı nettir. Sat evi ver. Fethullah'ın Allah ve peygamber sevgisi de yalanmış. Fethullah o gün ne yedi ne içtiyse içindekileri bir bir döküyordu. Öyle ki Allah ve peygamber sevgisinin bile yalan olduğunu söyleyebiliyordu. Allah'ımı size anlatırken yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Allah'ımı, yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Hazreti Muhammed'in, yalan söyleyip hayatım, canım, ruhum sana kurban olayım, sana karşı da yalan söyledim. Oysa ki bağrına bastığında kalbim fırladıydı. Temsil edemedim, edemedim, edemedim. Utanıyorum. Kelamullah'tan utanıyorum, kelamullah'tan utanıyorum, Allah'tan edemedim. Ötede ve beride 14 asır ötede ve beride hayalimde kurduğum dantelayı nescetmek istiyordum. Elinizden tutup bir Hamza'nın yeldire yeldire gezdiği yamaçlarda sizleri dolaştırayım. Bir de Ramazan himmetlerinde alnının teriyle kazandığı milyarları dökerken ortaya hiç düşünmeden, nereden bulurumu kafasından geçirmeden devrin Ebu Bekirlerini, Ömerlerini, Osman ve Alilerini, kainatın zerrak-ı mürekkebatı addedince Allah'ınıza ve rıdvanı benim isimlerimi mücerret saydığım o büyük zatlar üzerine olsun. Fethullah'tan bir itiraf daha, Kur'an'ı sattım. Gülen'in bu konuşmasında itirafları bitmiyor, adeta sağanak halinde yağıyordu. Vaizlik yaptığı dönemler içinde Kur'an'ın sırtından para kazanmanın yollarını aradığını ve Kur'an'ı sattığını itiraf ediyordu. Anlattıklarına herkesin inanabileceğini söyleyen Gülen, ancak kendi sözlerine kendisinin inanmadığını vurguluyordu. Ben yalnız değilim belki şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te. Çok hediye bekleyen ümmetinden çok armağan bekleyen ruhu seyyidül enam. O da belki size bakıyor, size teveccüh ediyor. Belki hakkınızda takdirlerini ifade ediyor. Meleği alanın sakinleri de size bakıyor. Ezana meleklerin indiği şu dakikalarda, ruhu seyyidül enamın şevval açtığı şu dakikalarda, ama bir ben varım, bir ben varım ki her şeye tersim. Bir ben varım ki 25 senelik vaizlik hayatım boyunca Kur'an'ı satmış, onun sırtında temettü aramış, gönlümün aşkı ve heyecanını size anlatamamışım. Dini imanı anlatmayı bir meslek haline getirmişim. Bunu memuriyet sanmışım, memuriyet yapmışım ve sonra kalkmış size Allah'ı anlatıyorum demişim. Siz öyle sanın, siz öyle sanın. Evet, herkes öyle zannetmişti. Ama onun anlattığı Allah ile Müslümanların Allah'ı arasında en ufak bir benzerlik yoktu. Fethullah'ın önderi Said-i Kürdi. Dünya üzerindeki belli başlı tüm tarikatlar gibi Nurculuk'ta İngiliz Müstemlekeler Nazırlığı'nın, İngiliz ve Amerikan istihbarat örgütlerinin ve onların adeta taşeron örgütü gibi faaliyetlerde bulunan teşkilatların mahsulüydü. Bu tarikatların önde gelenlerinin, yani Kürt Said ve başta Fethullah Gülen olmak üzere türevlerinin Allah'tan geldiğini iddia ettikleri kerametleri de bu istihbarat teşkilatlarının senaryolarıydı. Kürt Said ve Fethullah Gülen'in keramet dedikleri uydurmalarına baktığımızda İncil ve Tevrat çıkışlı olduğunu, onlardaki hikayelerden devşirildiğini görüyorduk. Bu hikayelerin uygulamalarında ise mürit kılığındaki istihbarat elemanlarının şeyhlerini uçurmaları, insanların kandırılmasında başlıca etken oluyordu. Fethullah Gülen'in rehberi, aslen Ermeni olan ve Ermeniliğini perdelemek için Kürt olduğu iddialarına sarılan Said, İngilizlerden aldığı desteklerin ardından ülkede ayrılık tohumları attıktan sonra teşkilatı mahsusaya ya da mason dostlarının yardımı ile giriyordu. Kürt Said'in teşkilatı mahsusaya katıldığını Cemal Kutay açıkladığı zaman Nurcular ayaklanmış ve yalanlamışlardı. Oysa Nurcuların önde gelen isimlerinden Necmettin Şahiner, Yeni Asya Yayınları'ndan çıkan Bediüzzaman Said-i Nursi adlı kitabının 130. sayfasında Bediüzzaman da katıldı başlığı altında Said Nursi de teşkilatı mahsusada vazifeliydi diyordu. Yine Yeni Asya Yayınları'ndan çıkan Ahmet Şahin'in İslam Büyükleri adlı kitabının 250. sayfasında Kürt Said'in teşkilatı mahsusa ile tanışması şöyle aktarılıyordu. 1918 baharında insan idrakini hayrete bırakan bir cesaretle kosturmadan kaçan Bediüzzaman, bilmediği yollardan dağlık bölge ve düşman arazilerinden geçerek Leningrad'a, oradan da Almanya'ya gelir. Berlin'deki Adlon Oteli'nde 2 ay müddetle kalarak teşkilat-ı mahsusa ileri gelenleriyle görüşür. Kitapta Kürt Said'in 2,5 sene aç bir ilaç esir kaldığı vurgulanıyordu. Ancak bu denli zor şartlarda esir kalan birinin Almanya'nın en lüks otellerinde 2 ay kalacak parayı nereden bulduğu her nedense belirtilmiyordu. Mason üstadlardan Celil Laik Tez'in Türkiye'de Masonluk Tarihi adlı kitabının 1. cildinde İttihat ve Terakki ile Mason localarının giriş törenlerinin birbirine benzediğini, İttihat ve Terakki mensuplarının çoğunun Mason olduğunu anlatan açıklamalarında Kürt Said'in Selefim dediği Kemal Bey'in binbaşı ve Mason olduğunu görüyoruz. Abdülhamit'in tımarhaneye kapattığı yarı deli olan Said-i Kürdi, Kurtuluş Savaşı sırasında insanlarımızı sırtından vuran Kürt Teali Cemiyeti'nin 3 numaralı kurucusuydu. Said yine Kürt Neşri Marif Cemiyeti'nin kurucuları arasındaydı. Fethullah'ın önderi Said-i Kürdi'nin kin ve intikamı. Said-i Kürdi hasta yatağındayken Şeyh Said'in torunu bir zamanlar Doğru Yol Partisi'nden milletvekili olan Abdülmelik Fırat'a şunları söylemişti. Ben biraderi azamım, Ekrem'im Şeyh Said Efendi'nin hayatını, öcünü alacağım, aldım. Bu ihanet dolu sözlerden kolayca anlaşılacağı üzere başta 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Cemal Kutay ve Fethullah Gülen gibi kişilerce büyük bir din alimi olarak insanlarımıza yutturulmaya çalışılan Said'in aslında İngiliz ajanlarının kullandığı, ülkemizin doğusunu bölmek ideallerini taşıyan bir piyon olduğu ortaya çıkıyor. Said-i Kürdi, namı diğer Said-i Nursi'nin intikamını almak istediği Şeyh Said, bilindiği gibi Kurtuluş Savaşı'na katılmayan, bu dönemleri Türk askeri ve devletine yapacağı ihanetlerin planlarını tasarlamakla geçiren bir haindi. Bu hainliğinin cezasını da asılarak ödedi. O günleri hatırlarsak, Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda Lozan'da Musul hakkında yapılan görüşmeler anlaşmazlık sonucu çıkmaza girmiş, bunun üzerine seri toplantılar düzenlenmeye başlanmıştı. Haliç Konferansı'ndan ve Cenevre'deki toplantılardan bir sonuç alınamıyor, ancak Türk delegeleri tezlerimizi şiddetle savunuyorlardı. Macar, Belçikalı ve İsveçli temsilcilerin konuyu görüşmeleri için komisyon kurulmasına karar verilmiş, 30 Eylül 1924 tarihinde de komisyon kurulmuştu. Musul'u egemenliği altında tutmak isteyen İngilizler yeni bir oyun tezgahlıyorlardı. Komisyonun kurulması kararının alındığı günlerde, yani 12 Eylül 1924 tarihinde İngilizlerin desteğinde Nasturi ayaklanması başlıyor, komisyon kurulmadan 2 gün önce de isyan bastırılıyordu. Nasturi ayaklanmasının ardından Kürt Said'in biraderi azamım, Ekrem'im diye lanse ettiği Şeyh Said ayaklanması başlıyordu. Bu ayaklanmaları bastırmak için gücümüzü harcarken Musul'u İngilizlere terk etmek zorunda kalıyorduk. İngilizler zaferlerini şu açıklamaları ile izah ediyorlardı. Tarihte yalnız İngiliz İmparatorluğu ayrılıkçı güçlere kendisini uydurarak kendi yapısını koruma hünerini gösterebilmiştir. Şeyh Said Musul görüşmeleri sürerken İngilizlerden aldığı destekle Dinel'den gidiyor maskesiyle Kürt devleti kurmak için isyan etmiş, isyanın sonucunda bacanağı binbaşı Kasım tarafından yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Şeyh Said ayaklanma sırasında bacanağı binbaşı Kasım'a bir Türk öldürmek 70 gavur öldürmekten daha üstündür diyor. Bacanağı da tanıklık yaptığı mahkemede bu sözleri onun yüzüne karşı anlatıyor ve zabıtlara geçiriyordu. İşittiğim odur ki Şeyh Said din için kıyam farz oldu demiş. Bir Türk öldürmek 70 gavuru öldürmekten daha üstündür demiştir. Şeyh Said'in duruşmasında savcı ile aralarında geçen konuşmalardan Kurtuluş Savaşı sırasında Şeyh Said ve takımının dinlenip yığınak yaparak sürekli güçlendiği, Türk ordusunun yorgun ve zayıf anını kolladığı da ortaya çıkıyordu. Duruşmalarda kendisine sorulan, "Bu kıyamınızı vacip görüyorsunuz, küffar İslam beldelerini çiğnerken cihat nedir? O da cihattır, farzdır. Yunan bütün memleketimizi çiğnerken bu topladığınız 4000 kişiyle neden Yunan üzerine yürümediniz?" şeklindeki soruya yaltaklanarak şöyle cevap veriyordu. "O zaman yine giderdik, vaktimiz yoktu. O zaman biz çok perişandık, vaktimiz olsaydı durmazdık. Balkan muharebesinde hazırlandık, istemediler. Bu muharebede göçmendik, yoksulduk. Kurtuluş Savaşımızda Yunan'a kurşun atmak için vakit bulamayan Şeyh Said ve ardındakiler İngilizlerden çil çil altınları alınca Türk askerini sırtından vurarak ayaklanıyor, yüzlerce asker ve sivil insanın hayatıyla oynuyorlar. Musul'un İngilizlerin eline geçmesine sebep oluyorlardı. Şeyh Said suçu sabit görülerek idam ediliyordu. Ne garip ki Gülen örgütü gibi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İslam'da Mezhepler, Tarikatlar ve Dini Akımlar adlı kitabında Kürt Said ile övülenler arasında yer alıyordu. İşte emniyetin gözüyle Kürt Said. 1873-1960 Bitlis'in Hizan kasabasına bağlı Nurs köyünde doğmuştur. Küçük yaşta klasik medrese eğitimine başlayan Said Nursi, kısa bir sürede bu eğitimini tamamlamış ve ilme olan iştiyakı sebebiyle meşhur alimlerle temas kurabilmek amacıyla çeşitli illerde seyahatlerde bulunmuş ve bu sayede etrafında tanınmaya başlamıştır. Hareketli yapısı itibarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Said Nursi, kısa zamanda elde ettiği dini ilimler alanındaki bilgi birikimi ile kendisini kabul ettirmiş ve bu çevrelerce zamanın iyisi anlamına gelen Bediüzzaman lakabı ile anılmaya başlamıştır. 15. ayrımın sonu. Sayfa 169.